Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Mordad, 1400 Hicri Kameri 12 Zilhicce 1442 ve Miladi Takvimle 23 Temmuz 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne destekleyici yaklaşımı ve Nur'a Giden Yol isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkedeki eşi görülmemiş kuraklık, Hindistan'daki mevcut krizin ana sebeplerinden dedi. PKK'lı 3 militan etkisiz hale getirildi. Paşinyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tehditlerinden endişe ettiğini söyledi. Siyonist rejim İsrail, Yemen'de casus üssü kurmaya çalışıyor. Amerikan basını, Irak'taki Amerikan askerlerinin bu yıl sonuna kadar Irak'tan ayrılacağını yazdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, casus yazılım sebebiyle telefonunu ve hattını değiştirdi. Taliban, Afganistan sınırlarının %90'ını kontrol ettiğini iddia etti. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Huzistan eyaletindeki krizin ana nedenleri olarak ülkedeki benzeri görülmemiş kuraklığı ve önceki yıllardan kalan sorunların birikimini gösterdi. Ruhani, Huzistan valisi Kasım Süleyman Deşteki ile dün yaptığı telefon görüşmesinde valinin eyaletteki durum ve son sorunların çözümü için alınan önlemler hakkındaki raporunu dinlerken, 50 derecede sıcaklık ve susuzluğa dayanmak çok zor ve sıkıntılı. Halkın bu şartlara itirazları son derece normal ve hakları var dedi. Cumhurbaşkanı, eyaletteki durumun tamamen kasıtsız olduğunu belirterek, ilin iyi, sabırlı ve dirinçli insanları, hükümetin haklı protestoları ve itirazları dinlediğinden şüphe duymamalıdır. Bütün çabamız sorunun çözümü içindir, dedi. Eyalet yetkililerinin halka cevap vermesi ve durumun nedenlerini halka tamamen şeffaf ve doğru bir şekilde açıklaması gerektiğini vurgulayan Ruhani, Huzistan valisini il ve çevre illerde gerekli tüm imkanları kullanmaları talimatını verdi. Daha önce de İslam İnkılabı rehberi yetkilileri İran'ın güneybatısındaki Huzistan'ın sorunlarını çözmeye çağırdı.
İran seçilmiş Cumhurbaşkanı 13. hükümette Huzistan'ın sorunlarını çözmek için bir gün bile gecikme olmayacağını belirterek, konuların önceliklendirilmesi ve Huzistan'ın gelirinin bir kısmının bu eyaletin kalkınması için harcanması çağrısında bulundu. Önümüzdeki günlerde İran'da hükümeti devralacak olan Seyyid İbrahim Reis'i dün Huzistan eyaletinin meselelerini gözden geçirmek amacıyla düzenlediği özel toplantıda Huzistan eyaleti halkının durumundan duyduğu derin üzüntüyü ve endişeyi dile getirerek şöyle dedi. Yeni hükümetin kurulmasına kadar bu toplantıyı ilin sorunlarına operasyonel çözümler bulmak ve bundan sonra yapılabilecek her şeyi uygulamak için gerçekleştirdik dedi. Huzistan halkının devrime ve ülkenin güvenliğine gerçekten saygı duyduğunu vurgulayan İran seçilmiş Cumhurbaşkanı, hepimiz cesur Huzistan halkının cesaretine, dayanıklılığına, direnişine borçluyuz. Ancak bugün bu insanlar çeşitli sorunların birikmesinden ötürü sıkıntı çekiyorlar. Eyalette mevcut sorunların aşılması ve istikrarın sağlanması için acil ve ciddi önlemler alınması gerekiyor dedi. Reisi Huzistan'da su, kanalizasyon, kalkınma ve istihdam sorunlarının çözülmesi için yapılacak her türlü maliyetin bir maliyet değil bir yatırım olduğunu vurgulayarak Huzistan'ın kalkınma yolu olmalı ve eyaletin temel ihtiyaçlarını karşılamaya harcanmalıdır dedi.
Dün yapılan açılış töreniyle Gore'nin ham petrolünü Kask Limanı'na taşıyacak petrol boru hattı faaliyete başladı. Açılışla birlikte ilk kez Kask Limanı terminalinden ham petrol ihracatına da başlandı. Bu proje yaklaşık 2 milyar dolara mal olmuştur ve projenin amacı İran'ın petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirmektir. Projenin %90'dan fazlası yerel imkanlarla gerçekleşmiştir ve projenin gerçekleşmesinde 250 İran firması yer almıştır. Bu boru hattı ile ilk kez İran, Hürmüz Boğazı haricinde petrol ihraç edebilecek ve ilk etapta 300 bin varil kapasiteye sahiptir. Boru hattının tesisi için İran aleyhinde olan ambargolardan dolayı 1000 kilometre özel boru yapılmıştır. Ayrıca bu proje için ilk kez ülkede 2,5 megawatt pompalar üretilmiştir. Proje çerçevesinde Mekran sahilinde ham petrol iskelesi ve ihraç güzergahında 5 pompalama istasyonu tesis edilmiştir. Projeyle birlikte 10 bin kişi için istihdam imkanı sağlanmaktadır. İran Petrol Bakanı bu projenin hizmete girmesini yaptırımları kırmanın ve yerel güce güvenmenin bir tezahürü olarak niteledi.
İran Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü Abdülali Askeri, İran Radyo ve Televizyonu'nun güncel teknik donanımına vurgu yaparak bugün güvenlikle ve içerideki yeteneklere güvenerek ilerliyoruz dedi. Gilan, Merkez Radyo ve Televizyonu'na bağlı Seyyar Radyo ve Televizyon stüdyoları ile mobil biriminin açılış töreninde konuşan Ali Askeri, Suriye'de mücadele sırasında hayatını kaybeden şehitler ile 8 yıllık kutsal savunma dönemindeki şehitleri rahmetle anarken Kurban Bayramı'nda tebrik ettikten sonra bu projelerin açılması daha çok insana hizmet edebilir. Gilan eyaleti stratejik, sınır ve önemli bir eyalettir ve her zaman çeşitli yönleriyle rol oynamıştır dedi. Ali Askeri açılışı yapılan projelerin altyapısını da değinerek bu projeler dünya standardında ve bugün teknik gelişmenin öncüsü haline gelen Gilan eyaleti için bir onurdur dedi. İran Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü ulusal medyadaki teknik gelişmeleri de değinerek ekipmanların bir kısmı İran'da teknoloji şirketleri tarafından üretiliyor. Bu bir iftihardır. Genel olarak bugün bu noktaya ulaşmak için çok büyük çaba gösterilmiştir dedi.
İran Hacıları Başkanı Abdülfettah Nevvab, İran İslam Cumhuriyeti'nin Hacrı Berat el-Müşrikin merasimine verdiği özel öneme vurgu yaparak rahmetli İmam Hümeyni Hacın Mir'at el-Müşrik'in merasimi yapılmadan olmayacağını söyledi. Çünkü İslam'ın interaktif ruhu dini yakınlaşma ve İslam düşmanlarına duyulan nefrettir dedi. Ocetul İslam Nevvab Uluslararası Hac Kongresi Hac, İslam Dünyası Zorluklar ve Çözümler etkinliği adı altında düzenlediği çevrimiçi oturumunda Hac Kongresi'nin en temel ilkelerinden birinin Müslümanların yakınlaşmasına vesile olan ve aynı zamanda İslam düşmanlarına duyulan nefretin belirtildiği Berat el-Müşrik'in merasimi olduğunu söyledi. Nevvab, Hac merasiminin İslam düşmanlarına karşı nefret çağrısının yapılması gereken en önemli yer olduğuna dikkat çekti. İran Hacılarının Başkanı, müşriklerin peygamberi yalanladıklarını, ona ve sahabeye karşı akla hayale gelmedik zulümler yaptıklarını, kendisine ve Müslüman olanlara işkence ettiklerini işaretle Müslümanların bu düşünce ve bilinçle yaşamaları ve haccı tam manasıyla yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.
İran İslam Devrimi muhafızlarının kara gücü Seyyidül Şüheda Hamza Karargahı güçleri İran'ın kuzeybatı sınırlarında bir silah ve mühimmat sevkiyatının keşfedildiğini ve ele geçirildiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre İslam Devrimi muhafızlarına bağlı kara kuvvetleri üssü halkla ilişkileri hainlerin ve inkılap karşıtı grupların bu sevkiyatı kuzeybatı sınırlarından ülkeye getirmeyi amaçladıklarını duyurdu. İnkılap karşıtlarının bu yıkıcı ve anti güvenlik önlemleri İran güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları ve dikkatleri sayesinde etkisiz hale getirildi.
Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı Türkiye'de dün saat 23 itibariyle 64.609.263'e ulaştı. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın adresinde yer alan anlık verilere göre 22 Temmuz saat 23 itibariyle uygulanan birinci doz aşı sayısı 39.178.721, ikinci doz aşı sayısı 21.729.590 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 64.609.263'e yükseldi. İstanbul'da 11.893.217, Ankara'da 5.238.508, İzmir'de ise 4.357.084 doz aşı yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nca günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 214.196 COVID-19 testi yapıldı. 9.586 kişinin testi pozitif çıktı. 52 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 5.093 oldu. Öte yandan 10 ile 16 Temmuz Türkiye haftalık COVID-19 tablosu da yayımlandı. Buna göre bu haftada toplam 1.608.670 COVID-19 testi yapıldı. 43.609 kişinin testi pozitif çıktı. 295 kişi yaşamını yitirdi. 36.377 kişi iyileşti. Hasta sayısı 3.748 oldu. Ortalama ağır hasta sayısı 552 olarak açıklandı.
Türkiye'de Eren 15 operasyonu kapsamında Ağrı'nın Patnos ilçesinde aralarında sözde eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 militan etkisiz hale getirildi. Türkiye İçişleri Bakanlığı'na yapılan yazılı açıklamaya göre Kartevin Dağı bölgesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca ortak operasyon düzenlendi. Jandarma, İHA, SİHA destekli operasyonda aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonla terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellenmiş oldu. Eylem arayışındaki PKK, KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar ise devam ediyor.
Ermenistan Başbakan Vekili Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kışkırtıcı eylemlerini bu ülke için ciddi bir tehdit olarak değerlendirdi. Ermenistan Devlet Radyosu'nun internet sitesine göre Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yıkıcı çabaları nedeniyle bölgemizdeki askeri politik durum hala gergin dedi. Paşinyan, Ermeni ve Rus silahlı kuvvetlerinin Dağlık Karabağ'da bir barışı koruma misyonu gerçekleştirerek bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında kilit role sahip olduğunu kaydetti. Bu arada Ermenistan Başbakan Vekili Azerbaycan Cumhuriyeti'nin mahkumların, rehinelerin ve diğer tutukluların iadesine ilişkin yazılı taahhüdünü yerine getirmesini umduğunu belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında 27 Eylül 2020'de tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesinde Rusya'nın arabuluculuğu ile Kasım ayında sona eren çatışmalar sonrasında Bakü ve Erivan defalarca birbirlerini ateşkes ihlal etmekle suçladılar.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ırkçı rejim İsrail'in saldırılarının Amerika ve Avrupa ülkelerinin desteği olmadan gerçekleşemeyeceğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Sana'nın bir nüshasını aldığı bir açıklamada, İsrail işgal otoritelerinin 22.07.2021 Perşembe günü saat 01.13'te Suriye topraklarına Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeydoğu yönünden Homs ili El-Kusayr bölgesindeki bazı bölgeleri hedef alan füzeli saldırısı kanalıyla yeni bir hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Bu korkak İsrail saldırısının İsrail'in Halep valiliğinin güneydoğusundaki El-Şeira bölgesine hedef alan bir hava saldırısı başlatmasından iki gün sonra bir Amerikan işgal helikopterinin Haseke ilindeki Camus köyünde 3 sivilin şehit düşmesiyle sonuçlanan bir evi bombalamasından 2 gün sonra Halep vilayetinin batı ve güneybatı kırsalında konuşlanan terör örgütü En-Nusra cephesinin Halep'in kuzey kırsalındaki Nubbul kasabasını hedef alarak bir kadının şehit düşmesi ve bir çocuğun yaralanmasıyla sonuçlanmasından 2 gün sonra geldiği bildirildi. Bakanlık Suriye'nin İsrail işgal güçlerinin bölgede terör uygulamaya devam etmesinin birbirini takip eden Amerikan yönetimlerinin ve bazı batılı devletlerin koruması sayılması mümkün olmayan ve Birleşmiş Milletler kararları ve diğer uluslararası örgütlerin kararlarıyla belgeli suçlarını örtbas etmeleri ve hesap vermeyeceğinden emin olduklarından gerçekleşmeyeceğini vurguladı. Suriye Güvenlik Konseyi'ni İsrail saldırganlarını kınamaya ve bunu önlemek için harekete geçmeye çağırdı.
Amerikan gazetesi Wall Street Journal, Perşembe günü Amerikan ile Irak arasında Amerikan terörist birliklerinin bu yılın sonuna kadar ülkeden çekilmesine ilişkin anlaşmayı bildirdi. Wall Street Journal, güvenilir kaynaklardan alıntı yaparak verdiği haberde, Iraklı ve Amerikalı yetkililer yakında Amerikan birliklerinin bu yılın sonuna kadar Irak topraklarından çekilmesi çağrısında bulunan ortak bir bildiri yayınlamayı planlıyorlar cümlesini geçti. Bu arada Wall Street Journal, Bağdat ve Washington'dan ortak bir açıklamanın Irak'ın Amerikan ordusundan istihbarat ve eğitim işbirliğine ihtiyaç duymaya devam ettiğini vurgulayacağını iddia etti. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Wall Street Journal'a verdiği demeçte, Bağdat'ın Amerikan savaş güçlerine ihtiyacı yok çünkü Irak bu tür güçleri artık sahip dedi. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Cuma günü yaptığı açıklamada Iraklı yetkililerle görüşmelerin Irak'taki Amerikan askerlerinin kaderini belirleyeceğini söyledi. Ned Price'in açıklamaları, Irak halkı ve gruplarının Amerikalı terörist güçlerin Irak'tan çekilmesi çağrısında bulunduğu bir zamanda geliyor.
Yemen'in işgalcisi Suudi Koalisyonu savaş uçakları son saatlerde Yemen'in Marib, El Beyza ve Saide illerindeki yerleşim alanlarını defalarca bombaladı. Haber kaynakları şu ana kadar meydana gelen can kaybı veya hasarla ilgili ayrıntılı bilgi vermediler. Suudi rejimi ve müttefiklerinin Yemen'de başlattığı savaşta şimdiye kadar en az 17 bin Yemenli sivil hayatını kaybetti. 10 binlercesi yaralandı. Milyonlarca Yemenli evinden barkından oldu.
Yemen Savunma Bakanlığı son yaptığı bir açıklamada Siyonist rejimi Yemen'deki casusluk faaliyetleriyle ilgili davanın ayrıntılarını ortaya koyan bir belgesel hazırladı. Habere göre Siyonist rejim İsrail son 50 yıldır Yemen'e sızmaya çalışıyor. Bunun en açık örneği 1971'de ırkçı İsrail'in Babul Mendeb'deki tanker hadisesi sırasında tutuklanan Siyonist casus Baruch Zaki Marzahi'nin tutuklanmasından sonra görülüyor. Yemen Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Siyonist rejimi Yemen'deki casusluk faaliyetlerine ilişkin davanın ayrıntılarını ortaya koyan ve Sana'a El-Hudeyde ve Taiz'e odaklanan bir belgesel hazırladı. Siyonist İsrail rejimi Sokotra ve Maun adalarını ele geçirmek için kendi casuslarına askeri harekatında Birleşik Arap Emirlikleri üniforması giydiriyor. Mossad'ın amacı Babul Mendeb'i kontrol etme, Yemen toplum ve devlet kurumlarının yapısı hakkında bilgi elde etmektir.
Terör rejimi İsrail merkezi NSO grup şirketinin ürettiği Pegasus casus yazılımıyla Fas İstihbarat Servisi'nin dinleme girişiminin hedefinde olduğu iddia edilen Fransa Cumhurbaşkanı Macron cep telefonunu ve numarasını değiştirdi. Fas İstihbarat Servisi'nin Mart 2019'da Macron'un 2017'den bu yana kullandığı ve çoğunlukla gazetecilerle iletişimde bulunduğu akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü. Macron'un yanı sıra Fransa'da aralarında eski başbakan Philippe ile hükümetin üst düzey isimlerinin ve gazetecilerin de yer aldığı yüzden fazla kişinin telefonuna sızma girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti. İngiliz gazetesi Guardian'ın haberinde 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada NSO gruba ait casus yazılımın küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürüldü.
Taliban, Afganistan'ın komşu ülkelerle olan sınırlarının %90'ın kontrolünde olduğunu iddia etti. Taliban sözcüsü Zibihullah Mücahit Sputnik'e yaptığı açıklamada Afganistan'ın Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve İran sınırlarının yaklaşık %90'ını kontrolü altında olduğunu söyledi. Türkmenistan sınırının ve İran sınırının tamamen Taliban kontrolünde olduğunu iddia eden Mücahit, Pakistan sınırlarının da grubun kontrolünde olduğunu iddia etti.
Amerikan yönetimi Küba'da hükümet karşıtı göstericilere yönelik insan hakları ihlalleri olduğu gerekçesiyle bazı Kübalı yetkilileri yaptırım listesine aldığını açıkladı. Amerikan Başkanı Biden yönetiminin bu adımı Küba kökenli Amerikalıların ve bazı siyasetçilerin baskısı ardından geldi. Perşembe günü açıklanan yeni yaptırımlar Küba Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Birimini hedef alıyor.
Ve son haberimiz. Tokyo Olimpiyatları'nın açılış törenlerinden sorumlu yetkili törenden bir gün önce görevden alındı. Kentaro Kobayashi'nin 1990'lı yıllarda kayda alınma ama yakınlarında ortaya çıkan görüntülerinde sözde soykırım ile ilgili şakalar yaptığı gerekçesiyle görevden alındığı anlaşılıyor. Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto, Kobayashi'nin videoda tarihin acı gerçeklerini alay aldığını söyledi. Kobayashi'nin görevden alınması Tokyo Olimpiyatları öncesinde yaşanan bir dizi skandalın da sonuncusu oldu.
Burası Tarihan Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Siyonist komplolar gölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ihtilafları etrafında. Bugünlerde Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan arasındaki bazı bölgesel hususundaki ihtilaflar şiddetlenmiş ve aleni hale gelmiştir. Öyle ki iki tarafın propaganda kolları ve araçları da aleni bir şekilde geçmişte görülmemiş derecede birbirleriyle karşı karşıya gelmiştir. Böylece perde arkası kimi gerçekler iki tarafın siyasetleri ve senaryoları da tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmiştir. İki tarafın suçlamalarının türü üzerine durulacak olursa iki rejimin bu konudaki rekabet ve husumetinin daha derin ve geniş olduğunu ve tarafların üst düzey yetkililerinin dönemsel toplantılarının bundan daha fazla ihtilaflara gidermekte faydalı olmayacağı görülüyor. Aslında bu husumetleri ve ihtilafları çözmek ve onarmak epey zor bir hal almıştır. Bu bağlamda bazı Arap rejimleriyle Siyonist rejim İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi meselesinin bu rekabet ve düşmanlığı yoğunlaşmanın bileşenlerinden biri haline geldiğini ve belki de Siyonist rejimin amaçlarından biri olduğu söylenebilir. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ilişkilerinin her geçen gün daha da bozulması ve ihtilafların daha da büyümesi, iki tarafın birbirine azılı rakip olarak görmesi ve gelecek bölgesel siyasetleri ve senaryolarıyla ilgilidir. Bu bağlamda Siyonist rejim İsrail'de bu husustan haberdar olarak bu rekabetin hararetini arttırmaya çalışıyor. Böyle bir rekabeti düşmanlığa ve husumete dönüştürmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. İki ülkede de petrol ekonomisinden geçiş sürecini yaşamaktadır. Bu bağlamda hem Suudi Arabistan hem Birleşik Arap Emirlikleri petrol eksenli ekonomi sonrası aşamada turizm ekonomisi ve yatırım eksenli ekonomi gibi bileşenlere odaklanmış durumdadır. Bu bağlamda iki taraf arasında olumsuz rekabete tanık oluyoruz.
Öte yandan birçok kişi tarafından Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın akıl hocası olarak kabul edilen Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, bin Salman'a yönelik acemice ve tartılmamış düşüncelerinden yola çıkarak Yemen Savaşı'nın da bir parçası olduğu krizler ve sorunlara Muhammed bin Salman'ı dahil etmeye çalıştı. Böylece Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, bin Zayed'in teşvikleriyle Yemen krizine dahil olmuştu. İkna oldu. Ancak bin Zayed kendisi savaştan çekildi ve bin Salman'ı dahil ettiği krizin içinde yalnız bıraktı. Muhammed bin Zayed ayrıca Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye çalıştı. Böylece Muhammed bin Salman'ın da arkasından geleceğini zannederek Suudi otoritesinin dini imajına ve Sünni halklar nezdindeki konumuna zarar vermeye çalıştı ve Müslümanlar nezdindeki konumunu sorgulamayı amaçladı. Ancak Muhammed bin Salman bu hususta durumun farkına vararak şimdiye kadar Birleşik Arap Emirlikleri'ni takip etmekten kaçındı ve çoğu zaman Birleşik Arap Emirlikleri'ne misilleme olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin tutumuna bakmaksızın Katar ile ilişkileri normalleştirdi. Görünüşe göre Muhammed bin Salman'ın koronavirüsün yayılması bahanesiyle haccı kısıtlaması ve dini ritüellerin kutsiyetini azaltması girişimleri ve de Suudi Arabistan'ın bazı kıyı şehirlerini bölgedeki turizm merkezlerine dönüştürme eylemleri de onun turizm alanında Suudi Arabistan için öngördüğü vizyonla uyumlu görünüyor. Ancak bu politika rekabeti anlamında bin Zayed siyasetlerine ters düşmekte. Savunma ve güvenlik alanında da iki taraf birbirlerine karşı güvensizlik hissediyor. Belki de bu konudaki İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik suçlamalar iki tarafın birbirinden duyduğu güvensizlikten kaynaklanıyor. Bu bağlamda Siyonist rejim de ciddi adımlar atmış ve iki tarafa casusluk ve güvenlik teçhizatı ile askeri silah satmıştır. Böylece iki taraf arasında rekabeti kızıştırmak istemiştir. Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile düşman rekabetinin yakında sona ermeyeceği söylenebilir. Özellikle de Siyonist rejimin de duruma müdahale ettiği, bir yandan kendine meşruiyet kazanmak, diğer yandan da bölge ülkelerini zayıflatmak istediği düşünüldüğünde bu krizin devam edeceği söylenebilir.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika yasama sürecinde filibuster sorunu etrafında. Son bir ay içerisinde ikinci kez Amerikan Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi azınlık müzakerelerin uzatılması tekniği olarak bilinen filibuster tekniğine başvurarak Joe Biden hükümeti ve Kongre Demokrat çoğunluğun istediği tasarıların incelenmesinin başlamasını engellediler. Bu kez de bu durum Amerika'da yıpranmış altyapının onarılması için öngörülen 1 trilyon 200 milyar dolarlık tasarı hususunda yaşandı. Çarşamba akşamı Senato'da yapılan bir oylamada Biden'ın Amerika'nın yıpranmış altyapısını yeniden inşa etme ve onarılma tasarısının destekçileri filibusteri ortadan kaldırmak için gerekli 60 oyu toplayamadı. Mevcut Senato kurallarına göre her yasa tasarısı tartışmanın sonunda en az 60 senatörün müzakerelerin son buluna dair oy kullandığında oylamaya sunuluyor. Bu kurala filibuster kuralı deniyor. Geçmişte filibuster kuralı bir senatörün bir yasanın süresinin dolmasına dek ve yeni yasama fırsatının kayboluncaya kadar mümkün olduğunca konuştuğunda kullanılırdı. Ancak uzun, hatta 24 saatlik konuşmalar bile zor olduğu için senato filibusterin kurallarını yavaş yavaş değiştirdi. Artık bir senatörün tasarı onaylama sürecini durdurmak için saatlerce konuşması gerekmiyor. Oylamanın başlamasına onay verenlerin sayısının 60'ın altına düşmesi tartışmalı yasa tasarılarının belirsiz bir süre devam etmesi için yeterli. Bu durum Senato Azınlık Partisi'ne tasarıyı engellemek için altın bir fırsat sunuyor. Mevcut durumda ise demokratlar senatoda kırılgan bir çoğunluğa sahip olsalar da istedikleri en önemli yasalardan bazılarını geçiremiyorlar. Filibuster kuralını geçmek için en az 10 cumhuriyetçinin desteğine sahip olmaları gerekiyor. Bu sayıya ulaşmak rakip tarafla uzlaşmayı ve bazı parti ilke ve konumlarından vazgeçmeyi gerektiriyor. Filibuster kuralını eleştiren temsilciler meclisi demokratlarından biri de İlhan Ömer'dir. İlhan Ömer bu hususta şöyle diyor. Yani yasa tasarlarımızı geçiremezsek demokratların çoğunluğu ne işe yarayacak? Bu kabul edilemez bir durumdur.
Buna rağmen son haftalarda Amerikan Başkanı Joe Biden, Amerika'nın yıpranmış ve bozulmuş altyapısını yeniden inşa etmek ve onarmak için yasa tasarısı lehine destekleri toplamak adına bazı cumhuriyetçi senatörlerle yoğun görüşmelerde bulunmaya başladı. Bu hedefe ulaşmak için Beyaz Saray orijinal plandaki 2.1 trilyon dolarlık tasarıdan vazgeçip 1.2 trilyon dolarlık bir planı sunmayı kabul etti. Biden'ın planından geri adım atması demokratlar arasında filibuster bariyerini geçebileceklerine dair güvence vermişti. Ancak müzakereleri sona erdirmek için yapılan oylama sırasında yalnızca 9 cumhuriyetçi demokratlar lehinde oy kullandı. Sonuç olarak 60 oy alan altın sayı elde edilemedi ve yıpranmış ve bozulmuş Amerikan altyapısını yeniden inşa etme ve onarma tasarısı filibuster nedeniyle gündemden uzak düştü. Daha önce de seçim yasalarının değiştirmesi tasarısı filibuster kuralı dolayısıyla devre dışı kalmıştı. Aslında filibuster konusu çoğunun iradesinin yerine getirilmesini engellemek için azınlığa yetki vermesinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasama sürecini çok daha zorlaştırıyor. Hem demokratların hem de cumhuriyetçilerin sürekli olarak filibuster tekniğine başvurmasıyla son yıllarda kongrenin en önemli yasa tasarılarından bazılarını geçirememesi yaygın bir sürece dönüşmüştür. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi manzara daha da kutuplaştıkça Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki büyük partiden neredeyse hiçbiri senatoda 3-2 çoğunluğu kazanamaz. Bu nedenle filibuster barajını geçmek giderek daha da zor hale geliyor ve bu da nihayetinde Amerikan halkı tarafından ödenmesi gereken ağır maliyetleri oluyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Mordat 1400, Hicri Kameri 12 Zilhicce 1442 ve Miladi 23 Temmuz 2021 Cuma. ...969 yıl önce bugün tarihi bir rivayete göre Hicri Kameri 12 Zilhicce 473'te İran'ın önde gelen şair hekim Ebu'l-Mecd Mecdud bin Adem Senai Gaznevi Gazne'de dünyaya geldi. Gençken şiir söylemeye başlayan Senai ilk başlarda kendi dönemindeki önemli şahsiyetlerle ilgili şiirler söylemeye başladı. Ancak büyük bir değişime uğrayarak Mekke yolunu tuttu ve hacca gitti. Senai Mekke'de Kabe'yi ziyaret etme sevincinden kasideler söyledi. Onun mesnevi konusundaki en önemli eseri Hadikatul Hakika eseridir. ...130 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Zilhicce 1312'de İranlı ünlü alim ve hattat Ebu'l-Faz Savoci vefat etti. Gacar döneminin ünlü edip, hekim ve hattatı Ebu'l-Fazl Mecduddin Muhammed bin Fazlullah Savoci tıp, hikmet, matematik, edebiyat vattatlık sanatını Tahran'da öğrendi. Zavoce Şeh Divanı'nı kaleme alarak bu divanı güzel nasarlı hattı ile yazdı. ...38 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Zilhicce 1404'te Ayetullah Mirza Muhammed Bagır Aşiyani vefat etti. İran'da Tütün Hareketi liderlerinden olan Aşiyani, Hicri Kameri 1323'te Tahran'da dünyaya geldi. Tahran'da din ilimleri öğrendikten sonra Necef-i Eşref'e giden Aşiyani, orada önde gelen alimler olan Ziyauddin Iraki, Seyyid Ebul Hasan İsfahani ve Mirza-i Naini'den dersler aldı. ...502 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Zilhicce 940 yılında İslam aleminin büyük ulemasından Muhakkık Karaki olarak ün yapan Ali bin Hüseyin Karaki Amuli vefat etti. Bu büyük alimden çok değerli eserler geride kalmıştır ki Cemi'ul Makasit, Şerh-i Şerai ve Risaletul Adalet bu eserlerden yalnızca birkaçıdır. ...223 yıl önce bugün 23 Temmuz 1798 tarihinde Napolyon askerlerinin Kahire kentine girmeleriyle birlikte bu kent işgalci Fransızların istilasına uğradı ve böylece Mısır'da Memlük Hanedanlığı dönemi de bitmiş oldu. ...142 yıl önce bugün 23 Temmuz 1879 tarihinde ünlü Alman doğu bilimcisi ve İranolog Ernest Herschel dünyaya geldi. Ernest, eski kavimlerin dilleri ve hatlarının tanıtılmasında büyük maharete sahipti ve İran ve Irak'ın eski tarihini çok iyi biliyordu ve bu konularda Berlin Üniversitelerinde dersler verdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya düzenlemesi açıklaması.
Yeni Asya.
Almanya Sağlık Bakanı uyardı, vakalarda ciddi artış yaşanabilir.
Yeni Çağ.
İşsizlikte artış devam ediyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Tuncay Molla Veysoğlu 21 Temmuz tarihli Cumhuriyet gazetesinde bütün mesele sağlıklı seçim yapabilmekte başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Mezardakilere oy kullandırdılar. Seçim sürerken seçim kanunu çiğnediler, kural değiştirdiler, seçim sonuçlarına itiraz makamını ele geçirdiler, kazanılmış seçimi herkesin gözünün içine baka baka iptal ettiler. Ne bağımsız hakim ne mağdurun hakkını arayacak bir savcı. Türkiye yine tarihi bir seçime son sayıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
OHAL bir yıl uzatıldı. İktidar OHAL'le seçime gitmek isteyebilir. 2022 Temmuz ya da daha sonra önemli değil. Büyük sorun güvenli seçimin yapılıp yapılmayacağıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini hatırlayın. Ekrem İmamoğlu o seçimde AK Parti'nin devlet gücü ve Erdoğan ile yarışmıştı. AK Parti ve Erdoğan'ı yenmişti. Peki ne oldu? Saymıyoruz baştan dediler. Türkiye bu kadar keyfi yönetiliyor, farkında mıyız? İmamoğlu'nun hakkıyla kazandığı seçim iptal edildiği gün ikinci seçim açık farkta kazanılacak ve Erdoğan bundan sonra gireceği tüm seçimleri kaybedecek diye yazmıştım. Tekrarında tarihi fark atıldı ve o günden sonra AK Parti zamanın kum saatinde eriyerek akıyor. AK Parti bir siyasi parti örgütlenmesinin çok ötesinde devletin iletişim, adalet ve emniyet sistemine seçim yönteminden itiraz makamına kadar tam anlamıyla hakimiyet kurdu. Muhalefet seçim simülasyonları ile muhtemel her türlü senaryoya karşı nasıl mücadele edeceğini, ne yapacağını bugünden oluşturmalıdır. İstanbul başta olmak üzere sandıkların üzerinde yatarak seçim zaferinin mimarı olan insanlar, ülke çapında tek bir sandığı boş bırakmayacak şekilde yeniden ve şimdiden organize edilmelidir. Evet, bir iktidarın seçimi kaybetmesi için gereken her şey yaşandı, yaşanıyor. Ancak bir gecede atı alan Üsküdar'ı geçiyor. FETÖ'yü emniyete, istihbarata, üniversitelere, medyaya, askeriyeye, devletin kılcal damarlarına, kozmik odaya, yeşil sahalara sokan onlar değilmiş gibi pişkinler. 15 Temmuz darbe girişimini CHP yaptı diyecek noktadalar. FETÖ canavarının mimarı olan siyasi iktidar, yaşanan acıların ve devletin içine düştüğü tehlikenin sorumluluğunu üstlenmek yerine tanka neden çıkmadın yaygarasına başlamıştı. Memlekette medya gücüyle toplumun algısıyla oynamak, insanları kandırmak bu kadar kolay işte. O tank darbecilerin değilmiş. Öyle olsa bile Kılıçdaroğlu'ndan sonra havaalanına Erdoğan indi. Darbecilerin kaybettiğinin kesinleştiği dakikalardı. Orada duran tankın üzerine Erdoğan da çıkmamıştı. Mesele tankın üzerine çıkıp çıkmama meselesi değil. İktidar, teflon kaplama gibi kendi sorumlu olduğu sıkıntıları üzerinden akıtıp, yapay sözler ve gündemlerle sorunları muhalefete yapıştırmayı siyaset edinmiş. Kılıçdaroğlu o gece meclis başkanını arayıp, meclisin hızla açılması gerektiğini söyleyen kişi. Can Polat'ın tanıklarına göre darbeyi öğrenince Başbakan Binali Yıldırım'ı arayan Kılıçdaroğlu 1,5 saat boyunca ne Yıldırım'a ne de yakınındakilere ulaşabilmiş. Birileri ortadayken birileri kaybolmuş demek ki. Darbe girişiminden 2 gün sonra Taksim'de 1,5 milyon yurttaşın katılımıyla darbeye hayır mitingini düzenleyen de CHP'nin ta kendisi. O gün CHP demokrasiye inanan seçmeniyle askeri darbeye direndi. Bugün de muhalefet İyi Parti'den Saadet'e sivil darbeye direniyor.
İsvender Korkmaz 21 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde sendikasızlaşma başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'de AKP iktidarı, demokratik kurumları, sivil toplum örgütlerini ve bu çerçevede sendikaları tek tek ve zamana yayarak etkisizleştirdi. Türkiye'de bilinen bir hikayedir. Kurbağayı kaynar kazana atarsanız can acısının verdiği refleksle kendini dışarı atar. Oysa önce kazana atıp sonra suyu ısıtmaya başlarsanız yavaş ısınan suda kendini bekleyen sonu algılayamaz, sıcağı hissettiği zaman ise çok geç olur diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
AK Parti'de sendikasızlaşmayı aynı taktikle ya yandaşı yaptı veya engelledi. Zira sendika anlayışı AK Parti'nin tek kişilik otokratik yönetim anlayışına ters düşer. Bunun içindir ki AK Parti iktidarı 2020'ye kadar beka meselesi diyerek, o hal ilan ederek, genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu diyerek 194 bin işçinin grev hakkını erteledi. 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa göre ertelenen grevler o günlük erteleme süresi sonunda yeniden başlatılamıyor. Taraflar erteleme süresi içinde anlaşamazlarsa uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulu tarafından çözülüyor. Bu nedenle grev ertelemesi fiilen grev yasağı anlamına geliyor. Dünya Özgürlüler Evi 2021 Türkiye raporunda özgürlük anketi içinde yer alan sendikalar ve benzeri meslek örgütleri veya işçi örgütleri için özgürlük var mı sorusuna 4 üstünden 1 puan verilmiş. Yapılan yorum hiç de iç açıcı değil. Türkiye'de grev hakkı da dahil olmak üzere sendikal faaliyetler kanunla ve uygulamada sınırlandırılmıştır. İşverenlerin sendika karşıtı faaliyetleri yaygındır ve yasal korumalarda yetersiz şekilde uygulanmaktadır. Temsil barajı gereklilikleri sistemi sendikaların toplu sözleşme haklarını güvence altına almasını zorlaştırmaktadır. Sendikalar ve meslek örgütleri 2016-2018 olağanüstü hal ve ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüklerindeki genel çöküşe bağlantılı olarak toplu tutuklamalar ve işten çıkarmalardan zarar gördü. Sendika liderleri 2020'de 1 Mayıs gösterileri düzenlemeye çalışırken tutuklananlar arasındaydı. Türkiye'de sendikalar siyasi iktidara karşı demokrasi talebi ve özgürlük alanında dik duramadı. Birçok işçi ve sendika kısa dönemli popülist çıkara kandı. Sonuçta uzun dönemde sendikalaşma hızlandı. 2003 yılında işsizlerin %57.9'u sendikalıydı. 2021'de bu oran %14.4'e geriledi. 2021 yılında kayıtlı işçi sayısı 14.071.096. Kayıtlı işçinin %14.4'ü yani 2.069.476 işçi sendikalı. İşsizlerin %85.6'sı sendikasızdır. Sendikalı işçiler de 7 konfederasyona bölünmüştür. Bunlardan toplu sözleşme masasına en yüksek üye sayısı olan Türk İş katılıyor. Türk İş'e İşçilerin %8'i kayıtlıdır. Yani hükümetle işçinin oturduğu masada işçi yoktur. Özetle sendika hakkı işçinin doğal hakkı olmaktan çıktı. Siyasi iktidarın insafına kaldı. AK Parti iktidarı en fazla işçi haklarına zarar verdi. Muhalefetin sendika bilincini oluşturması, işçi hakları ve sendikalaşmayı gündeminde ilk sıraya alması gerekir.
İsmet Özçelik 21 Temmuz tarihli Aydınlık gazetesinde CHP'de taban korkusu ve ince hesaplar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. CHP yönetimi Amerika desteği için önüne konan her şeye evet diyor. Kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmeler, tebligat düzeyinde istekler, kontenjan isimleri ve diğerleri. Arkası kesilecek gibi de görünmüyor. HDP ile ittifakta Amerika'nın isteği. Koşullarına bile onlar dayatıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Amerikalılar dost sohbetlerinde yöntemi henüz netleşmese de ittifak için kesin konuşuyorlar. Onları dinleyenler de başka yerlerde duyduklarını satıyorlar. HDP'nin zaman zaman çıkışı da pazarlıkta elini güçlendirme çabası. Amerika'yı arkalarına alıp azami kar hesabı. CHP'li olmayan CHP'lilerden kontenjandan sürekli milletvekili olan WikiLeaks belgelerinde adı geçen Sezgin Tanrıkoğlu'nun açıklamaları gerçeği kavramaya yeter. Bu arada taban korkusu da yok değil. Gelen bilgilere göre oyların bir türlü artmaması hatta azalma eğilimi göstermesi, tabanda nereye gidiyoruz kaygısının yükselmesi parti yönetimini endişelendiriyor. Yeni anayasa konusu da aynı. Hazırlayan ekip malum daha önce yaptıkları ortada. Millet İttifakı ile gizlice yaptıkları anayasa taslağı felaket. Sahip çıkmakta zorlandılar ama vazgeçmiş değiller. Amerika CHP'ye münasip başkan arayışına girmişti. Amerika bağlantılı merkezi İsveç'te bulunan Silk Road Endüstrisi'nin raporu her şeyi anlatıyor. Baykal'ın istifaya zorlanması, yerine Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi, parti politikalarının değiştirilmesi, kumpası kuran FETÖ, talimat muhalefete destek veren Amerika'dan. Bu işin sırrı da yakında aydınlanır, izliyoruz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonunuza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne destekleyici yaklaşımı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne destekleyici yaklaşımı isimli dizi sohbetimizin 3. bölümüyle birlikteyiz.
İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne destekleyici siyasetlerini ele aldığımız sohbetimizin 2. bölümünde insani, ekonomik, tarımsal ve sağlık alanındaki yardımlaşmaları ele alacağız.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin coğrafi sorunlarından biri de karayla çevrili olması ve açık sulara doğrudan erişiminin olmamasıdır. Volga DPM kanalı Hazar Denizi üzerinden ülkeyi açık sulara bağlamaktadır. Bu kanal Azerbaycan Cumhuriyeti'nin deniz ve açık sulara ulaşım imkanlarına olan tek kanal ve iletişim güzergahıdır. Bu tek açık su güzergahı birçok kısıtlamayı da beraberinde getirmiştir. İşte böyle bir ortamda İran İslam Cumhuriyeti mal ve ticaretin nakliyesi ve transiti konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne önemli yardımcı.